Ayrım 26 sayfa 175 3. bölüm Mısır Firavunlar Diyarı'nın Gelini 1. Zoraki Nişan, Gönüllü Nikah Şehzade Ömer Faruk Efendi ile ailesinin yerleşmek üzere gittikleri Mısır, binlerce senelik tarihi boyunca siyasi bakımdan hep hareketli olmuş, zenginliği sebebiyle de yabancı güçlerin her zaman alakasını çekmişti. Nil Nehri'nin hayat verdiği memleket, 7. yüzyıldan itibaren Müslüman oldu ve sonraki asırlarda kültürü ile İslam, özellikle de Arap dünyasını çok yakından etkiledi. Ama tuhaftır, Firavunlar döneminden sonra 2000 sene boyunca yabancıların hakimiyetinde kaldı ve Mısırlılar kendi memleketlerini ancak 1952'den itibaren idare edebildiler. Bir ara Fatımi Hilafeti'nin merkezi olan Pers, Yunan, Roma, Bizans, Arap ve Memluk hakimiyetinden sonra 1517'de Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılan Mısır, asırlarca İstanbul'dan tayin edilen valiler tarafından idare edildi. Baba Ali, 15 Temmuz 1840'ta idareyi Konyalı yahut Gümüşhaneli olduğu düşünülen ve genç bir asker iken gittiği Mısır'ın zamanla tamamına hakim olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya ve soyundan gelenlere devretmek zorunda kaldı. Burada bir fotokopi var. İngilizlerin Abbas Hilmi Paşa'yı azlettiklerini duyuran Mısır Resmi Gazetesi. Mehmet Ali Paşa ve ondan sonra iktidara gelen torunları sırasıyla vali, hıdiv, sultan ve nihayet kral unvanlarını taşıyacak. Cumhuriyetin ilan edildiği 18 Haziran 1953'e kadar Mısır'ın hakimi olacak ama 1882'den itibaren iktidarı bir başka güçle paylaşmak zorunda kalacaklardı. Süveyş kanalına asker çıkartan ve zamanla memleketin tamamını işgal eden İngilizler ile. İki fotokopi daha görüyoruz. Abbas Hilmi Paşa'nın oğullarına yazdığı bir mektup ve Hıdiv'in varislerinin 27 Mayıs 1946 tarihli mal tespiti tutanağı. Sonraki senelerde Mısır'da önemli bakanlıkların müsteşarları ve polis müdürleri hep İngiliz olacak, Kahire'deki Kraliyet Sarayı'nın hemen yanı başında bile bir İngiliz garnizonu bulunacaktı. Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece kağıt üzerinde bir eyaleti gibi görünen ama 19. yüzyılın sonlarından itibaren tamamen İngiltere'nin kontrolü altına giren Mısır'ın son hedefi Abbas Hilmi Paşa, Türkiye yanlısı olduğu gerekçesiyle 19 Aralık 1914'te İngilizler tarafından tahtından indirildi. Yerini Sultan unvanı ile yine Kavalalı Hanedanı'ndan gelen Hüseyin Kamil Paşa aldı. Sultan Hüseyin'in 1917'deki ölümü üzerine hanedanın bir başka üyesi Prens Fuat, Sultan oldu ve İngiltere'nin 28 Şubat 1922'de Mısır'a sınırlı bir bağımsızlık vermesi üzerine ülke krallık, Sultan Fuat da Kral Fuat oldu. Fuad'ın 1936'da ölümünden sonra tahta tek oğlu ve o sırada 16 yaşında olan Faruk geçti. Mısır o günlerde siyasi bakımdan gayet çalkantılı bir vaziyetteydi. Kral, hükümet ve muhalefet birbirine girmişti ama gene de İngilizlerin dediği oluyordu ve öyle ki İngilizler istedikleri gibi hareket etmeyen kralı tahttan indirmekle tehdit maksadıyla 1942'de Kraliyet Sarayı Abdin'e tanklarla girmekten bile çekinmemişlerdi. Mısır özellikle de Kahire ve İskenderiye yaşanan bütün siyasi çalkantılara, isyanlara ve işgallere rağmen 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren İslam dünyasının en modern şehirleri oldular. Hatta sosyal hayattaki rahatlama bakımından İstanbul'u bile geride bıraktılar. Mısır sarayları lüksün ve ihtişamın merkezi haline gelmişti. 19. yüzyılın Osmanlı tarihçileri, o zamana kadar konağından dışarısını pek bilmeyen İstanbul sosyetesi, sefahatte Mısırlılarla aşık atmaya başladı diye yazacak, İstanbul Sarayı'nın lüksü ve masraf etmeyi Mısırlı prenseslerden öğrendiğini söyleyeceklerdi. Şehzade Ömer Faruk Efendi ve ailesi Fransa'dan ayrılıp İskenderiye'ye gittikleri sırada Mısır tahtında Kral Faruk vardı ve Neslişah bu memleketin hanedanına yani Kavalalı Mehmet Ali Paşa ailesine gelin gidecekti. El Nil vapuru ile 1938 sonbaharında Marsilya'dan İskenderiye'ye hareket eden Şehzade Ömer Faruk Efendi ile ailesini limanda Osmanlı hanedanının İskenderiye'de yaşayan mensupları karşıladı. Sabiha Sultan'ın ablası Ulviye Sultan, kocası Ali Haydar Bey, 5. Murad'ın soyundan Şehzade Ali Vasıb Efendi ile Sultan Reşad'ın torunu olan hanımı Mukbile Sultan ile diğer akrabalar. Sabiha Sultan, vatansız kaldıkları senelerde kendilerine kucak açan Fransa'dan ayrıldığı sırada hissettiklerini, seneler sonra Mısır'dayken 1955'in 5 Şubat günü bir kağıda şöyle dökecekti. Bizi İskenderiye'ye götüren Nil vapuru, Marsilya limanından ayrılırken Hayatımın büyük bir parçasını bıraktığım bu güzel memleketi terk edişin acısı ağır ağır içime çöküyor. Birçok hatıralar bir silsile halinde gözlerimin önünden geçiyordu. Gençliğimin hayallerini yaşatan Fransa'yı sevmekte haksız değildim. Memleketimden ayrıldığım vakit ilk merhalemiz olan İsviçre'nin sonradan hayran olduğum tabii güzellikleri, yüreğimi yakan dağ ustala, parantez içinde vatan hasreti, ateşini söndürememişti. Ruhumun huzuruna ancak Nis'te kavuştum. Ali Haydar Bey ile Ali Vasıp Efendi, Faruk Efendi'nin ailesinin evini daha önceden hazırlamış, Ramle semtindeki Komanos Paşa Caddesi'nde, portakal ve mandalina ağaçları ile dolu, yemyeşil ve koskoca bir bahçenin ortasında, aylığı 12 Mısır lirasına küçük bir villa kiralamışlardı. Caddeye ismini veren Komanos Paşa'nın eski zamanlarda yaşamış korsanı andıran bir denizci olduğu ve İskenderiye ile İtalyan limanları arasında faaliyet gösterdiği söylenirdi. Faruk Efendi ve Sabiha Sultan Mısır'a giderken yanlarında pek fazla eşya getirmemişlerdi. Komanos Paşa'daki villaya yerleşirken bu yüzden biraz eşya almaları icap etti ve Faruk Efendi epey bir masraf yapmak zorunda kaldı. Sultan Vahidettin'in oğlu Şehzade Ertuğrul Efendi ile Sabiha Sultan'ın refakatçisi Madame Burdukov da onlarla beraberdi. Derken Halife Abdülmecit Efendi'nin Faruk Efendi'ye verdiği 64 Mısır lirası eden 12 bin frank kâfi gelmemeye başladı. Sabiha Sultan'ın annesi Nazik Eda Kadın Efendi de arada bir onlarda kalıyor, evde yaşayanların sayısı bazen 10 kişiyi buluyordu. Çocuklar tekrar okula gitmeye başlamışlardı ve villaya ayda 12 lira veren Faruk Efendi, geri kalan 52 lira ile bütün bu masraflarını karşılamakta hayli zorlanıyordu. Babasından aylığına şayet mümkünse biraz zam yapılmasını yahut çocukların okul masrafları için ayrı bir meblağ göndermesini rica ettiyse de halife bir cevap vermedi ve üstüne üstlük daha da büyük bir dert çıktı. Savaş şiddetlenmiş, haberleşme neredeyse kesilmiş, banka havaleleri de yapılamaz olmuştu ve halife İskenderiye'ye para gönderemiyordu. Sıkıntıların daha da artması üzerine yaşadıkları villadan daha ucuz bir yere çıkmaları gerekti ve İskenderiye'nin bir başka semtine, Zizinya'ya taşındılar. Komanos Paşa'daki villayı aslında baştan itibaren pek beğenmemişlerdi. Bina akrabaları tarafından daha Nis'te bulundukları sırada kiralanmış ve önceden görme imkanları da olmamıştı. Sabiha Sultan hem daha az masraf hem de daha kolay bakım gerektiren bir apartman dairesi istiyordu ve Zizinya'da Mısır Prensesi Fatma'nın sarayının karşısındaki palmiyelerin arasındaki modern bir apartmanın hoş bir terası olan ikinci katına yerleşildi. Ama sıkıntılar bir türlü bitmek bilmiyordu ve ailenin daha da fena vaziyete düşmemek için artık bir tek çaresi kalmıştı: zengin damatlar bulmak. Burada bir fotokopi, Abdülmecid Efendi'nin Nesli Şah'ın hatıra defterine yazdığı satırlar. Büyük babasını pek ziyade seven güzel kızım Nesli Şah Sultan'ın refah ve saadet-i müstakbilesini Cenab-ı Rabbi Yezdan'dan tazarru ve niyaz eden büyük babası Abdülmecid bin Abdülaziz Han, 1356-1927. Şehzade Ömer Faruk Efendi bütün bu hayhuy arasında bir şeyden daha feragat etmek zorunda kaldı: isminden. Şehzadeden kibar bir şekilde artık Faruk adını bırakması ve sadece Ömer'i kullanması istendi. Zira Mısır kralının ismi de Faruk idi ve şehzadenin misafir bulunduğu memleketin kralı ile aynı adı taşıması sarayda pek hoş karşılanmayacaktı. Ömer Faruk Efendi ikinci ismini bu yüzden kullanamadı ve kağıt üzerinde Prens Ömer oldu. Kral şehzadeye sadece Faruk diye hitap ediyordu ama halkın hitabı Prens Faruk idi. Şimdi kısa bir an için birkaç sene geriye, ailenin Nis'te geçen günlerine dönelim. Ömer Faruk Efendi'nin ailesinin Mısır ile teması aslında yerleşmek üzere İskenderiye'ye gitmelerinden 2 sene kadar önce başlamıştı. Sabiha Sultan, İskenderiye'de büyük kızı Ulviye Sultan'ın yanında yaşayan annesi Emine Nazik Eda Kadın Efendi'nin ağır şekilde hasta olduğu haberini alınca, Nis'ten apar topar İskenderiye'ye gitmiş ve Mısır'da 3 ay kalmıştı. Sabiha Sultan'ın 1937'nin ilk aylarında İskenderiye'den Nis'e Ömer Faruk Efendi'ye gönderdiği bir mektup, Mısır'da hasta annesinin yanında olma arzusunun yanı sıra başka bir meseleyi de halletmeye çalıştığını gösteriyor: kızlarına iyi bir istikbal sağlama, yani uygun birer eş bulma çabasını. Sabık kayınbiraderi Prens Seyfettin'in 1898'de gırtlağından vurduğu Mısır Kralı 1. Fuat, seneler geçmesine rağmen bir türlü tam olarak kapanmayan yaranın kansere dönmesi üzerine 1936 Nisan'ında ölmüş, yerini Londra'da okuyan 18 yaşındaki oğlu Faruk almıştı. Genç kral bekardı ve Mısır'ın önde gelen aileleri kızlarını kraliçe yapabilme, yani kral ile evlendirme yarışı içerisindeydiler. Sabiha Sultan ile Ömer Faruk Efendi'nin en küçük kızları Necla, o sırada henüz 12, Hanzade de 14 yaşındaydı. Neslişah ise 17'sine basmıştı. Dolayısıyla evlenme çağına gelmiş, üstelik başından Prens Amr ile çok kısa devam eden bir çeşit sözlenme gibisinden bir şey de geçmişti ve ailenin Mısır'da kuracağı yeni hayat, öncelikle Neslişah'ın geleceğini planlamayı gerektiriyordu. Neslişah'a layık ve iyi bir koca bulunması konusuyla sadece ailesi değil, Mısırlı yakın dostları da alakadardı. Bu dostların başında Mısır'ın sabık kralı Fuat'ın kız kardeşi Prenses Nimet Muhtar ile Hıdiv İsmail Paşa'nın soyundan gelen Prens İbrahim Hilmi'nin hanımı Prenses Vicdan İbrahim geliyordu. Her iki prensesin aklındaki ilk aday genç kral Faruk idi. Öncelikle yapılması gereken iş kralın Neslişah'ı görmesini sağlamaktı ve ilk adımı aile Nis'te yaşadığı sırada 1935'te Prenses Nimet Muhtar attı. İngiliz kralı 5. George'un o senenin Mayıs ayında Gümüş Jübilesi yani tahta geçişinin 25. yıl dönümü kutlamaları yapılacaktı ve İngiltere'nin himayesi altında bulunan bütün memleketler jübileye en üst seviyede heyetlerle katılacaktı. Londra'da yapılacak olan kutlamalarda Mısır'ı Veliaht Prens Faruk, Haydarabad'ı da Berar Prensi ve Prensesi olarak Osman Han'ın büyük oğlu Azam Cah ile hanımı Dürrüşehvar Sultan temsil edeceklerdi. Azam Cah ve Dürrüşehvar Sultan, jübileden önceki haftalarda Hindistan'dan Fransa'ya, Nice gelmişlerdi. Prenses Nimet Muhtar, Sabiha Sultan'a, ne yap et ve Neslişah'ın Londra'ya gitmesini sağla, dedi. Jübilede bizim veliaht da olacak, orada karşılaşsınlar. Neslişah şayet Dürrüşehvar ile beraber giderse, bizim kral mutlaka görür ve arkası gelir. Dürrüşehvar'ı ikna edin, Londra'ya giderken yeğenini yanına alsın. Fikir makuldü ve Dürrüşehvar Sultan'ı ikna etme işini Ömer Faruk Efendi üstlendi. Kız kardeşine günler boyunca ricada bulundu, hatta yalvardı ama olur yahut olmaz gibisinden bir cevap alamadı. Faruk Efendi'ye cevabı birkaç gün sonra Dürrüşehvar Sultan'ın kocası Azam Cah verdi. Lütfen rüya görmeyi bırakın prens, dedi. Kız kardeşinizi tanımıyor musunuz? Dürrüşehvar öyle bir insan ki en yakın yeğeni bile olsa bir akrabasının kendisinden daha yüksek bir mevkiye çıkmasını asla istemez. Neslişah'ın Mısır'a kraliçe olmasını hayal bile etmez. Bu yüzden rüyaya dalmaktan vazgeçin. Dürrüşehvar'ın Neslişah'ı Londra'ya götüreceğini hiç düşünmeyin. Azam Cah'ın tahmini doğru çıktı ve Dürrüşehvar Sultan kocasıyla beraber İngiltere'ye giderken Neslişah'ı yanında götürmedi. Londra'da 1935'in 6 Mayıs'ında başlayan kutlamalarda bazı alışılmadık hadiseler yaşandı. İngiliz protokolü Kral 5. George ile Kraliçe Mary'nin Buckingham Sarayı'nda tebrikleri kabul edecekleri salona girecek olan misafirleri iki gruba ayırmıştı. İlk grupta bağımsız olan devletlerin temsilcileri vardı. İngiltere'ye bağlı yahut İngiliz himayesi altındaki memleketlerin delegasyonu ise ikinci gruptaydı. Haydarabad bağımsız bir ülke gibi görünse de aslında İngiltere'nin himayesindeydi ve Azam Cah'la hanımı Dürrüşehvar Sultan dolayısıyla ikinci gruba dahil edilmişlerdi. İngiltere Kraliçesi Mary, Dürrüşehvar Sultan'ı daha önceden tanımış ve imparatorluk terbiyesi almış olan bu genç prensesi sevmişti. Davetli listeleri hazırlanıp onaylanması için kendisine verildiğinde saray protokolüne Sultan'ın Haydarabad mihracesinin oğlu ile evli olduğunu ama Türk İmparatorluk ailesinden geldiğini hatırlatarak ilk gruba dahil edilmesini istedi. Ama Dürrüşehvar Sultan'ın kocası Azam Cah ikinci gruptaki yerinde kaldı. Sultan, kral ile kraliçenin tebrikleri kabul ettiği salona bağımsız ülkelerin temsilcileri, krallar ve kraliçeler ile birlikte girecekti. Ama tek başına girmesi uygun olmayacağı için bir kavalyeye ihtiyacı vardı ve bulundu. Mısır'ın eski hıdivi Abbas Hilmi Paşa'nın oğlu olan ve memleketini jübilede Veliaht Prens Faruk ile beraber temsil etmek üzere Londra'da bulunan Prens Muhammed Abdülmünim. Son derece şık giyinmiş olan Dürrüşehvar Sultan'ın kolunda Prens Abdülmünim, boynunda da Osmanlı Hanedanı'nın mensuplarına mahsus hanedan nişanı vardı. Azam Cah'ın yeri ise değişmedi ve salona ikinci grupla, yani İngiltere'ye tabi memleketlerin temsilcileriyle beraber girdi. Salona girişte bu defa bir başka hadise yaşandı. Londra'da yapılan törenlerde Türkiye'yi Başbakan İsmet Paşa temsil ediyordu. İsmet Paşa ile Prens Abdülmünim ve Dürrü Şehvar Sultan salonun girişinde bir tesadüf eseri olarak karşı karşıya geldiler. Paşa eskiden imparatorluk senelerinden tanıdığı Prens Abdülmünim ile selamlaştı, sonra yanına gelip elini sıktı ve bir centilmenlik yapmak istedi. Dürrü Şehvar Sultan'ın eline bir buse kondurmak maksadıyla kendi elini uzatıp hafifçe eğildi ama hayal bile edemeyeceği bir karşılık aldı. Sultan Abdülaziz'in torunu ve son halife Abdülmecid Efendi'nin kızı olan Dürrü Şehvar Sultan, elini İsmet Paşa'ya uzatmak yerine kendi boynuna götürdü, taktığı hanedan nişanını tutup kaldırdı, paşaya doğru uzattı, iri mavi gözlerini de o vaziyette birkaç saniyeliğine paşaya diktikten sonra arkasını döndü ve salona girdi. Hani Avrupa efsanelerinde geçen bazı yaratıklar vardır ve insanlar bu yaratıklarla karşılaştıkları zaman boyunlarındaki hacı gösterip kurtulurlar ya. Dürrü Şehvar Sultan da ona benzer bir iş yapmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına boynundaki hanedan nişanını göstermişti. Prens Abdülmünim bu hadiseden seneler sonra bahsederken, "O anda keşke yer yarılsa da içine girsem diye düşündüm," diyecekti. Nesleşah'ın Prens Faruk ile karşılaşmasını sağlamak maksadıyla Nis'te yapılan teşebbüsler, Dürrü Şehvar Sultan'ın engel olması yüzünden bir netice vermemişti. Ama Prenses Nimet Muhtar, "Kral hala bekar, bu işi halletmemiz lazım," diyordu. Mısır'a ailece yerleşmelerinden 1,5 sene önce İskenderiye'ye giden Sabiha Sultan, Prenses Nimet Muhtar ve Vicdan İbrahim ile bu karşılaşmanın nasıl mümkün olabileceği konusunda uzun uzun kafa yordular. Sabiha Sultan, 1937'nin ilk aylarında Mısır'dan Fransa'ya kocası Ömer Faruk Efendi'ye gönderdiği mektupta kızlarının geleceği konusunda yaptığı temasları anlatıyordu. Sultan, kızlarını kral ile evlendirebilmek için başka ailelerinde çaba gösterdiklerini yazıyor ve "inşallah muvaffak olabileceğim," diyordu. Burada birkaç gün içinde görüp anladığım vaziyet tahminimden çok iyi. Mısır aile-i kraliyesi, parantez içinde kraliyet ailesi, bizim ailemizin içinde kendini iyi idare edenlere fevkalade bir hürmet ısrar ediyorlar, parantez içinde gösteriyorlar. Tosun Paşa'nın gösterdiği alaka şayanı hayret bir derecede. Genç kral için alakadar olan birçok aileler kızlarını buraya getirmişler. Bunlar meyanında, parantez içinde arasında, Prenses Zeynep ile Yusri Paşa'nın kızı ve Abdurrahim'in kızı Selçuk da varmış. Kraliçe daha ziyade yerliler içinde birini intihap etmek, parantez içinde seçmek taraftarıymış. Veliaht olan Mehmet Ali Paşa ise büyük bir aileyle münasebet teminine taraftarıymış. Mamafih kraliçe, "Oğlum kimi beğenir ve isterse onu elbette kabul ederim," diyormuş. Prenses Vicdan'ın bu işte çok iş görebileceği hususundaki kanaatim daha ziyade arttı. "Annemin hastalığı her tarafa şai olduğu için kimse benim için şüphe etmiyor. Üzerime aldığım bu mühim vazifeyi kemali ciddiyet ve ehemmiyetle takip edeceğime emin olsunlar. Cenab-ı Hak yardım ederse inşallah muvaffak olabileceğim. Bu husustaki kanaatim burada daha ziyade arttı. Bakalım yardım Allah'tan." Dipnot 1, mektubun tam metni bu kitabın belgeler bölümünde 16 numaradadır. Sabiha Sultan ve diğer Mısır prensesleri böyle düşünüyorlardı ama Mısır'ın ana kraliçesi Nazlı, kendi sözünden dışarıya çıkmayacak bir gelin arayışındaydı. Zira oğlu evlense bile Mısır'ın yegane kraliçesi olarak kalmayı hayal ediyordu. Neslişah'ın Mısır'a kraliçe olmasının önündeki ilk engel de bu yüzden ana kraliçe Nazlı idi. Kralın ailece daha önce tabi oldukları imparatorluğun hanedanından bir kızla, yani Neslişah gibi bir sultanla evlenmesi, Nazlı'nın işine gelmezdi. Zira oğlundan daha asil bir geline hükmetmesi hem imkansızdı hem de kendi gücünü azaltırdı. Saraya teklif edilen kraliçe adaylarının hiçbirini bu yüzden kabul etmedi, hatta adayların kimler olduğu konusunda oğluna haber bile vermedi ve gelinini bizzat kendisi seçti. Mısır'ın yüksek bürokratlarından Yusuf Zülfikar Paşa ile mahiyetindeki hanımlardan olan Zeynep Said'in kızı Safinaz Zülfikar'ı. Kral Fuat zamanından itibaren kraliyet ailesine mensup olanların isimlerinin F ile başlaması adeti uyarınca Safinaz Zülfikar'ın adı değiştirilip Feride yapıldı. Kral Faruk ile Feride 20 Ocak 1938'de Kahire'deki Kubbe Sarayı'nda evlendiler ve Feride Mısır'ın yeni kraliçesi oldu. Evliliğin ilk zamanlarında ana kraliçe Nazlı'nın her dediğini yapan Feride, zamanla Nazlı'yı devreden çıkartarak Kahire Sarayı'nın tek kadını olacak ama evliliği sadece 10 sene devam edecek ve Kral Faruk Feride'yi 1948'de boşayacaktı. Kral Faruk ise çok daha sonraları Nesli Şah ile kız kardeşlerini gördüğü zaman mahiyetini ve annesini ''Beni daha önce bu prenseslerin Mısır'da yaşadıklarından neden haberdar etmediniz ve tanıştırmadınız?'' diye çıkışacaktı.